Ayrım 5.
Yani sırların kutsal törenlerine yaklaşan, o kimselere atanmış arınmalar ve önceden giyilmiş elbiselerin bir yana bırakılması ve çıplaklığa bir giriş vardır. Yukarı yola geçinceye kadar Tanrı'dan başka olan her şey, kendi yalnızlığı içerisinde, o yalnız başına var olan, ayrı, katıksız, salt, kendisi için her şeyin baktığı, yaşadığı, hareket ettiği, bildiği, bütün şeylerin kendine dayandığı, hayatın, düşünmenin ve varlığın kaynağını seyredecektir. Ve bu görünümü bilecek olan bir kimseyi öylesine bir sevgi duygusu kuşatacak, öylesine bir arzu sancısı saracaktır ki, bununla bir olup erimek için öyle bir arzu duyacaktır ki, ne şaşırtıcı bir zevk, bu yukarı olan Tanrı mutlak ve güzel olan şeydir. Ruhun bütün amacı ona yönelmek ve onunla kavuşmaktır. Onu seyretme için de ruh onunla benzerlik elde eder. Maddeden, bedenden kurtulur ve aynı zamanda hakiki güzelliği de görmüş olur. Bunu yine Platonius'un diliyle söylersek, çünkü bu kendi başına güzelliktir. Autotukalon ve özgün olan güzelliktir. O kendini seveni güzel ve sevimli kılar. Çünkü o varlığın kaynağı olduğu gibi güzelliğin de kaynağıdır. Hayatın biricik ereği ona erişmektir. Bundan büyük bir mutluluk düşünülemez. Platonius şöyle sesleniyor. Bizi sevgili vatanımıza kaçır. Bu istek her şeyden önce hakikati uyar. Fakat bu kaçış nedendir ve nasıl olacaktır? Biz Homeros'un anlattığı gibi Odise'nin büyücü Körk'ten veya Kalpslo'dan denize açılıp kaçması gibi kaçacağız. Vatanımız oradadır. Biz ki o vatandan buraya geldik ve babamız oradadır. Fakat oraya gidiş, yani bu kaçış nasıl bir gidiş ve kaçıştır? Yürüyerek bu gidişi yapamazsın. Zira ayaklarımız bizi bir yurttan ötekine götürür. Bir başka araç kullanmaya da ihtiyacımız yok. Hayır, yapacağımız şey yalnız gözlerimizi yummak ve kendinde bir başka çehre yaratmaktır. Bu çehreye herkes sahiptir ama pek azı onu kullanır. Hakiki varlık, yani güzellik, ancak başka bir çehre ile görülebilir. Böyle bir çehrenin meydana gelmesi, maddeden ve karanlıktan uzaklaşmaya, kendi ruhuna geri dönmeye bağlıdır. Yine Platonius'un diliyle devam edersek, kendi kendine dön ve kendi kendini seyret. Eğer kendini henüz yeteri kadar güzel bulmadığını görürsen, o zaman güzel olması lazım gelen bir büstün, şurasını biraz yontan, burasını biraz düzleyen, kısaca büste güzel bir çehre meydana çıkıncaya kadar ötesini berisini yontan ve düzenleyen bir heykeltıraşın yaptığını yap. Böylece sen de işe yaramaz yanlarını yont ve eğri olan yanını düzelt. Karanlığı temizle ve aydınlık kıl ve ta Erdem'in tanrısal parıltısı sende doğuncaya kadar Erdem'in kutsal kaidesi üzerinde tahta oturur gibi kendi kendinin eğitimini görünceye kadar kendi büstünü yontmaktan geri kalma. İnsan demek ki Platonius'a göre ancak kendi içinde kendini yontarak meydana getirdiği bu büst ile, bu ikinci çehre ile güzelliği, tanrısal güzelliği görebilir, ona bakabilir. Bunun biricik yolu da bedenden kurtulmakla başlar. Bu yol tamamen mistik bir yoldur. Şimdi bu mistik görünüşün örtüsünü kaldırarak Platonius'ta estetik yönden bulduğumuz şeylerin ne olduğunu değerlendirmeye çalışalım. Platonius estetiği, özellikle de güzellik teorisi, Platon ve Aristoteles koordinatları tarafından belirlenir ve o koordinatlar altında gelişir. Şimdi bu gelişme ne şekilde meydana geliyor, bunu görelim. Platon'da iki güzellikle karşılaşıyorduk. Birisi autotukalon, ikincisi prostikala. Bu iki ayrı güzellik anlayışı aşağı yukarı Platonius'ta da devam ediyor. Şöyle ki bir yanda beden güzelliği, cisimlerin güzelliği, öte yanda ruh güzelliği. Ancak bu iki güzellik ayırması her ikisi de aynı olmakla beraber Platon'dan Platonius'a ayıran yan, Platonius'un prostikalayı belirlerken simetri ve proportiyonu reddetmesidir. Ve simetriyi, proportiyonu reddederken de Aristoteles'e dayanır. Aristoteles'in form, morfe, eidos anlayışına. Güzelliği belirleyen simetri değildir. Simetri de dahil bütün normları belirleyen ideadır, formdur. İşte Platonius'un güzellik anlayışı bu iki temel etki altında şekil kazanır. Sonra bu iki etkiye mistik bir nefes katılır. ve güzellik, beden güzelliğinden başlayarak ruh, noos ve tanrı güzelliği katına doğru yükselen bir çizgi gösterir. Fakat bu her bir katın güzelliği daima bir arınma ile ötekinden ayrılır. Noos'un güzelliği, ruhun güzelliğinden daha çok arınmış olması ile, ruhun güzelliği beden güzelliğinden yine daha çok arınmış olması ile ayrılır. Arınma, katarsis, güzelliğin en temel kriteriumudur. Buna göre de güzel, tukalon ile erdem, arete aynı şeydir. Form, ida, her şeyi güzelleştiren ve aynı zamanda iyi kılan, tabiatıyla da var kılan temel prensiptir. Varlık, güzel ve iyi, o halde aynıdır. Böyle bir görüş, gerçi Grek düşüncesi için yabancı bir görüş değildir. Ancak burada, Grekliğe aykırı olan bu elemanların mistik bir patos içinde birleştirilmeleridir. Bu mistik patos, antik Grek bir motif olup, bu motivi Plotinus yapmış olduğu Doğu gezisinden beraberinde getirmiş ve sistemini bu motif ile örmüştür. Platon güzeli ontolojik, substantiyel olarak kavruyordu. Plotinus ise tanrısal, mistik ve moral olarak kavruyor. Bu kavrayış içinde de şüphesiz bugün dar anlamındaki estetik bir kategori olarak anlaşılan güzel henüz ortaya çıkmıyor. Tersine güzellik varlığın özü olarak belirleniyor. Böyle bir mistik güzellik anlayışının antikitenin sonlarına doğru ortaya çıkmasını tabi olarak görmek gerekir. Çünkü artık eski antik patos kaybolmuştu. Bu yeni patos monoteist dinlerin özellikle de Hristiyanlığın patosuydu. Plotinus'un geliştirdiği estetik, özellikle güzellik anlayışı bu yeni dini patos içinde etkili olacak, hatta ona temel yönelgesini verecektir. Diyebiliriz ki Plotinus yalnız Hristiyanlığın güzellik anlayışına değil, Doğu'da İslamlığın güzellik anlayışına da etkili olmuştur. Çünkü gerek Batı gerekse Doğu mistisizmlerinin temelinde Plotinus'un varlık ve güzellik anlayışı bulunur. 3. Güzelin tukalon, matematik olarak belirlenmesi. A. Platon öncesi. Güzelin matematik olarak belirlenmesi düşüncesi Grek felsefesinde oldukça eski bir düşüncedir. Örneğin daha Herakleitos'ta böyle bir anlayış ile karşılaşıyoruz. Birbirlerine karşı çabalama, uzlaşarak birbirlerinden ayrılan en güzel birleşme diyen Herakleitos'a göre güzel elemanların birbirine bir katılması, bir uyuşumu oluyor. Yine bir başka yerde Herakleitos şöyle diyor: sanat da bunu, karşıtlardan doğan harmoniyi açıktır ki tabiatı taklit ile meydana getirir. Resim, tabloda beyaz ve siyah, sarı ve kırmızı renk elemanlarını karıştırır ve böylece de örnek ile olan uygunluğu meydana getirir. Müzik, yüksek ve alçak, uzun ve kısa tonları farklı seslerde birleştirir ve böylece de bir birlikte harmoni meydana getirir. Yazı sanatı da sesli ve sessiz sesleri karıştırır ve buradan da bütün sanatı meydana getirir. Herakleitos'un yukarıdaki sözlerinden anlaşılacağı gibi, evren harmonisi aynı zamanda sanattaki harmoniyi meydana getirir. Harmoni sözü de burada güzellik sözü ile eş anlamlı olarak kullanılıyor. Aynı harmoni düşüncesini Empedokles'te de görüyoruz. Bir örnek olmak üzere Empedokles'in şu mısralarını alıyoruz. Nasıl ressamlar adak levhacıklarını renk renk boyarlarsa, sanattan iyice anlayan akıllı kişiler ahenkle birleştirirler. Bundan çok, ondan az alıp. Bunlardan da bütün şeylere benzer şekiller yaparlar. Görüldüğü gibi burada sanatçının işinin renk elemanları ile bir harmoni, güzellik sağlamak olduğu belirtiliyor. Fakat harmoni düşüncesini matematik olarak ele alan ve temellendirenler Pitagorasçılar olmuştur. Pitagoras öğretisi kozmosu harmonik bir bütün olarak kavrar. Bu evren harmonisinin temelinde aritmetiğin sayısı bulunur. Evrene hakim olan ve evren uyumunu sağlayan şey sayıdır, sayılar arası orantıdır. Bunun zorunlu olan sonucu da şudur: evreni bilmek onun dayandığı sayı ve sayı ilgilerini bilmek demektir. Ünlü Grek heykel sanatçısı ve heykel sanatı ile ilgili kanonu tespit etmiş olan Politeikos da Pitagorasçıların bu sayı ve sayılar arası ilgi diye belirlediği harmoni düşüncesinden hareket eder. Politeikos'un kanonunu bu düşünceye dayatır. Bu kanonun kesin olarak ne dediğini bilmiyoruz ama Pilon ve Galen'in bu konudaki bildirilerinden onun hakkında bir bilgiye sahip olabiliyoruz. Örneğin Galen'e göre kanon denen ve bu adı alan Politeikos'un bir heykeli övülür. Çünkü o, bütün sahip olduğu üyelerin tam ve kesin bir simetrisini gösterir. Bir heykelin güzelliğini, onun kanonu olan uygunluğu sağlayabilir. Kanon da, Arapçası ve Türkçesi bugün dilimizde kullandığımız kanun sözüdür. Kural, prensip ve proportion simetri kavramlarını içine alır. Bunu bir başka yerde yine Galen şöyle bildiriyor. Kritippos bunu yukarıda ifade edilen konuşmasında açıklamıştır. Bu konuşmasında o şöyle demiştir. Bedenin sağlığı sıcak ve soğuğun, kuru ve yaşın, açıkça bedenin elemanları olan şeylerin bir simetrisidir. Fakat güzellik zannediliyor ki o elemanların simetrisinde değil de parçaların simetrisinde bulunur. Parmağın parmağı, bütün parmakların el ortasına ve el başlangıcının ve bunların alt kola ve alt kolun üst kola ve bütün hepsinin Politeikos'un kanununda yazılı olduğu gibi birbirine olan simetrisinde bulunur. Zira insan bedeninin bütün simetrileri bize bu yazıda öğretilir. Politeikos'un teorisini kendi teorisinin kurallarına göre bir heykel yaparak ve bu heykele de yazısı gibi kanon adını vererek güçlendirir. Buna göre bedenin güzelliğinin simetriye dayanması bütün hekim ve filozofların görüşlerine de uyar. Buna göre insan bedeninin güzelliği simetriye dayanır. Ama burada simetri tamamen Pitagorasçı bir anlamda sayı ilgileri olarak anlaşılmalıdır. Nitekim bunu Pilo'nun Polleitos ile ilgili bildirisinde açık olarak görmekteyiz. Polleitos'un heykeltıraştan olan isteği de buna uygundur. Zira Polleikos'un şöyle demiştir. Eserin başarısı bir takım sayı ilgilerinden meydana gelir. Görüldüğü gibi Grek felsefesinin daha erken dönemlerinde güzellik, harmoni ile sayı ve simetri arasında belli bir ilgi düşünülmüştü. Ama bu düşünceler sistemli olarak düşünülmediği için bu düşüncelerden sistemli bir düşünce yapısı da oluşmaz. Ama ne var ki bu düşüncelerden sonradan bu yönde ortaya atılacak ve geliştirilecek düşüncelere bir destek ve dayanak ödevi görürler. B. Platon. Güzeli matematik olarak belirlemeye girişenlerin başında düşünür olarak yine Platon'u görmekteyiz. Platon yaşlılık çağında böyle bir görüşe ulaşır. Platon'un yaşlılık çağı oldukça değişik bir özellik gösterir. Bu değişme ilkin idealar öğretisinin yavaş yavaş ontolojik yanını yitirmesi şeklinde kendini gösterir. Sonunda büsbütün kaybolan bu ontolojik yanın yerini bir lojik matematik yan almaya başlar ve sonunda alır. Buna uygun olarak da bütün Platon sistemi ve bu arada güzellik anlayışı da değişir. Bu çağın ilk eserlerinden Parmenides'te, Sofistes'te ve Timaneos'ta henüz idealar öğretisinin ontolojik karakteri devam eder. Ama bütün bu gücünü koruyormuş gibi görünmesine rağmen olgunluk çağının idealar öğretisi Platon'un düşünme dünyası için artık yitirilmiştir. Örneğin bu çağın eserlerinden Pililebos'ta, Teoteos'ta, Kanunlar ve Kritias'ta artık idealar öğretisi eski gücünde değildir. Bu çağda Platon başlıca iki felsefe okulunun etkisi altına girer. Bunlardan birisi Parmenides'in kurmuş olduğu Ela okulu, öteki de Pitagorasçılıktır. Bu etkiler yaşlılık çağının ilk eserlerinde Ela etkisi, son eserlerinde de Pitagorasçılık etkisi olarak görünür. Örneğin Parmenides diyaloğunda Ela okulunun en temel problemi olan bir ve çok problemi tartışılır. Yani kavram meydana getirme problemi. O halde bu çağda da yine idealar öğretisinin lojik yanı ön plana geçiyor. İkinci etki kaynağı Pitagorasçılıktır demiştik. Pilebos diyaloğundan başlayarak bu yavaş yavaş dozunu arttırır ve Timaneos diyaloğunda tepe noktasına ulaşır. Öyle ki Timaneos'ta ontolojik idealar teorisinin yerini matematik bilimler ve astronomi alır. İşte birkaç kaba çizgiyle belirlemeye çalıştığımız Platon'un yaşlılık devri felsefesi bundan önceki iki çağdan ve bu iki çağın felsefe görüşünden büyük ölçüde ayrılır. Bu ayrılık ve yaşlılık çağında varmış olduğu yeni felsefe görüşünün özellikleri elbette ki onun güzellik anlayışında da kendini gösterecek ve estetik alanında da yansılar bulacaktı. Gerçekten de bu böyle olmuştur. Ontolojik idealar teorisinin değişmesi ve önemini yitirmesi ve Pitagorasçı bir felsefe görüşünün hakim olmasıyla birlikte Platon'un güzellik kavrayışı da buna uyarak değişir. Acaba şimdi nasıl bir güzellik kavrayışı ortaya çıkar? Bu soruya cevap vermeden önce ilkin şunu söylemeliyiz ki Platon bundan önceki çağlarda güzelliğe belli diyaloglar ayırdığı halde yaşlılık devrinde bu ihtiyacı duymuyor ve güzel hakkındaki düşüncelerini çeşitli diyaloglarda dağınık olarak ifade ediyor. Buna göre Platon'un bu çağda varmış olduğu matematik güzellik anlayışını belirlerken bu dağınık düşüncelerden hareket etmek gereğindeyiz. Platon, Pitagorasçılığın etki çevresine girdiği çağda gerek kozmosu, gerekse kozmos içindeki varlıkları bir harmoni, bir orantı içinde görmeye başlar. İdealar kozmosu bir aritmatik kozmos haline alır. Örneğin Pielebos diyaloğunda haz duygusu araştırılırken bu temel Pitagorasçı kavramdan hareket edilir ve şöyle bir tanıma varılır. Haz uyumdur. Uyumun, harmoninin bozulduğu yerde acı meydana gelir. O halde uyumu ve düzeni olan bir duygu hazzı meydana getiriyor. Düzensiz bir duygu da acıyı meydana getiriyor. Yine Pielebos'un başka bir yerinde de aynen şöyle diyor. Formların güzelliği deyince ben burada büyük yığının bununla düşündüğü şeyi anlamak istemiyorum. Örneğin canlı varlıkların veya resimlerin formlarının güzelliğini, tersine formların güzelliği deyince düz veya çember şeklinde olan ve buna göre de pergel, cetvel ve minkale ile çizildiği şekilde düzeyleri ve küpleri kastediyorum. Platon'un burada söyledikleri, bundan önceki çağlarında söyledikleriyle hiçbir yakınlık ve uyuşum göstermiyor. Dikkat edilirse artık ne idea ne de ideadan pay alma, formların güzelliğini açıklamada zorunlu bir düşünüş şekli olarak kullanılıyor. Buna karşılık formların güzelliği tamamen formel, geometrik olarak anlaşılıyor. Güzel olan diyor Platon, salt geometrik formlardır. Yoksa bu formların çevirmiş oldukları içerik değil. Böyle bir anlayış bir Pitagorasçı anlayışı dile getirir. Çünkü form güzelliği sayı ve sayıların orantısından doğan matematik bir güzellik olup bu takisi ordoyu ifade eder. İşte bu düzen harmonidir. Şimdi Platon'un bu sözleri üzerinde çağımızın bir insanı olarak biraz duralım. Platon bu sözlerle büyük bir hakikati dile getirmiş oluyor. İster tabiat varlıkları, isterse sanat eserleri olsun, onları güzel kılan ilke içerikleri değil formlarıdır. Bu formlar da ya dörtgen ya da çember şeklinden başka bir şey değildir. O halde bütün güzelliklerin biricik belirleyicisi tamamen bir formel eleman olan sayı ve sayılar arası orantıdır. Diyebiliriz ki Platon bu Pitagorasçı düşünüşü ile olgunluk çağındaki Platon'dan daha ileriyi görmüştür. Bunun önemini gösterebilmek için yukarıda Platon'dan vermiş olduğumuz sözlere modern sanatı ele alan birçok sanat tarihi eserinde rastlamanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu sözleri Platon'un sanki günümüzde söylenmiş kadar tazedir. Ancak Platon bu sözleri doğrudan doğruya Pitagorasçılığın etkisi altında söylemiştir. Şimdi Platon'un yukarıda söylediği sözlere devam edelim. Bunlar, yani bu düzeyler ve çemberler, başka nesnelerde olduğu gibi bir başka şeye göre güzel olmayıp daima ve daima vardırlar. Kendi başlarına güzeldirler ve bunlar özleri gereği güzeldirler ve belirli, kendilerine özgü bir haz duygusuna götürürler. Şu halde bu geometrik formların güzelliği uzay ve zaman içi bir güzellik olmayıp zaman ve uzaycı aşkındır. Dikkat edilirse bu nokta Platon felsefesi yönünden çok karakteristiktir. Platon bunlar içinde yine kendi başına güzellik diyor ve onları da yine bir ausa olarak düşünüyor. Ama artık burada bu tözü dile getirecek idea sözünü kullanmıyor. Hatta kullanmamak için direniyor da diyebiliriz. Çünkü içinde bulunduğu kendi gelişme dönemi idealar teorisinin aşılmış olduğu bir dönemdir. Bununla beraber form güzelliği asla bir nesnenin güzelliği ile aynı şey değildir. Form güzelliği daha çok bir nesneyi güzel kılan prensiptir. Onun substantiyel karakteri de buradan ileri gelir. Çünkü formlar böyle bir ilke olarak nesne üstü tözlerdir. Bu anlamda onlar yine autotukalondur. Ne var ki bu Pielebos diyaloğunda karşılaştığımız autotukalon artık bir idea olarak belirlenmediği gibi bu form ile onun çevirdiği içerik arasındaki bağ da yine bir pay alma bağlılığı olarak anlaşılmıyor. Şimdi nasıl evren, kozmos, bir düzen, bir takis olarak anlaşılıyor ve bu düzenin temelinde de sayı ve sayılar arası orantı bulunuyorsa Aynı şekilde tabiattaki tek tek nesneler veya sanat eserlerinde de böyle bir düzen, bir takis bulunacaktır. Çünkü artık güzelliğin sadece bir orantı olarak anlaşılması gereklidir. Bunu yine Pilebos diyaloğundan alacağımız şu sözler çok açık olarak ortaya koymaktadır. Güzellik ve erdem her yerde açık olarak doğru orantıya ve uygun bir nispete sahiptir. Güzelliğin belirleyicileri artık bu doğru orantıdır, yani orantı ve simetridir. Pitagorasçılığın etkisi, dedik, Timaneos diyaloğunda tepe noktasına ulaşır. Pitagoras öğretisi daha çok kozmolojik bir karakter taşırdı. Platon'da Timaneos diyaloğunda Pitagorasçılığın etkisi altında böyle bir kozmoloji geliştirir. Bu kozmolojinin temel çizgileri şöyledir. Başlangıçta ateş, su, toprak ve hava bir kaos halinde vardı. İşte Tanrı Demikros bir mimar gibi bu şekilsiz elemanlardan yani kaostan bir düzenli dünya, bir kozmos meydana getirdi. Demikros bu etkinlikle yöneten düşünce, düzen düşüncesidir. Demikros bu evreni noetik, düşünülen bir evren olarak kurmuştur. Bu evren kozmos görülebilir, kavranabilir olmalıdır. Biraz düşününce farkına vardık ki gözle görülecek şekilde yaratılmış şeylerden hiçbir zaman zekası olan bir bütünden daha güzel, zekasız bir bütün çıkamaz. Bundan başka hiçbir varlıkta ruh olmayınca zeka bulunamayacağını da anladı. Bu düşüncenin sonunda zekayı ruha, ruhu da bedene koydu ve evrene özü bakımından mümkün olduğu kadar iyi bir eser yaratırcasına şekil verdi. İşte bu temelin yakın düşünüşe göre gerçekten ruhu, bir zekası olan bu evrenin, bu canlı varlığın Tanrı kayrasıyla yaratıldığını söylemek gerek. Gözle görülebilir evren ortaya koymak için Demikros bu dört elemana dayanmak istemiştir. Yani evrenin görünebilir ve kavranabilir olması için Tanrı ateşi ve toprağı kullanır. Bunları birbirine bağlayan bir eleman olarak da suyu ve havayı. Evrenin mümkün görülebilir evrenlerin en güzel olabilmesi için bu elemanların gelişi güzel değil ama orantılı olarak birleştirilmesi gerekir. Tanrı ateşle toprağın arasına su ile havayı koymuş, onları birbirine mümkün olduğu kadar aynı orantı ile birleştirmiştir. Öyle ki havaya göre ateş ne ise suya göre hava o olmuş, suya göre hava ne ise toprağa göre su da o olmuş, bu birleşme sayesinde gözle görülür, elle duyulur bir gök vücuda getirmiştir. İşte evrenin gövdesi böylece bu dört öğeden yaratılmıştır. Ahengini orantıdan alan evren, dostluğu da yaratılışındaki bu şartlardan almıştır. O kadar ki tam bir bütünlüğe kavuştuktan sonra artık kendisini birleştiren kuvvetten gayrı hiçbir kuvvetle bölünmez olmuştur. O halde evren söz konusu olan dört elemanın proportiyol olarak birleşmesiyle meydana geliyor. Bunu bir denklem halinde gösterirsek ateş hava eşittir hava su eşittir su toprak. Böyle bir orantıyla kurulmuş olan evren düzenli, uyumlu ve mümkün evrenlerin en güzelidir. Bu dört elemanı da birleşimi içine alır. İşte Tanrı bunun için bunu hesap ederek bütün bütünlerle bu biricik kusursuz ve ihtiyarlıkla hastalığın işlemediği bütünü kurdu.